İbadetlerin en üstünü hangisi diye bir tartışma var. 4 tane farklı grup var, 4 tane farklı iddia var. Bir grup diyor ki en üstün ibadet böyle olur. Bir grup diyor ki Allah'ı razı etmek için en üstün ibadet budur diye. Böyle tatlı bir tartışma var. Yani biz 2 kişi hayal edin bizi burada. Abi beraberiz seninle. 3 saat geçireceğiz. 3 saat boyunca ibadet edeceğiz. 3 saat bittiğinde şöyle olmuyor. İkimize aynı sevap yazılmıyor. Senin yaptığın ibadet şekline göre, benim yaptığım ibadet şekline göre ikimiz aramızda uçurumlar olacak kadar sevap kazanabiliyoruz. Tabii sen de kazanıyorsun, ben de kazanıyorum. Ama sen çok daha fazlasını kazanabiliyorsun. Bugün en verimli ibadet, en üstün ibadet nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Peki biz hangi yoldan gidiyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar hepimiz farklı yollardan gidiyoruz. Ha, yanlış mı? Değil. Ama insan daha kestirme, daha güvenli gitmek istiyor. Doğru mu? Hani neyi nasıl yaptığın da önemli değil mi? Mesela nereye gideceğiz? Rusya'ya gideceğiz. Yürüyerek de gidebilirsin, bisikletle gidebilirsin, uçakla da gidebilirsin. Veya ikimiz de arabayla gideriz ama ben böyle direkt giderim. Sen böyle biraz yolu uzatan yollara girebilirsin. Arkadaşlar 4 tane farklı görüş var bu konuda. Birinci görüşe göre meşakkat. Ne demek meşakkat abi? Zorluk. Hazreti Ayşe'den bir rivayet var. Mükafatın yorulman nispetindedir diye bir rivayet var. Ona dayanarak bu şekilde söylüyorlar. Düşünceleri şu şekilde. Yani ne kadar zorlanıyorsun bir ibadeti yaparken, ne kadar acı çekiyorsun, o kadar sevap kazanıyorsun. İşte nefsine zor gelen ameller, işte Allah'ın en çok sevdiği, en çok insanı cennete yaklaştıran ameller bunlardır diyorlar. Bunların bir kısmı çilehane dediğimiz yerlere kapatırlar kendilerini. Çilehane gördünüz mü hiç? Ben bir tane gördüm. Şöyle ayağa kalkabilir miyim? Şimdi abi şöyle bir boyum 1.90 benim. Şu boyda böyle bir şey düşünün, tamam mı? Şöyle içeriye giriyorsun. Şöyle mağara. Çok küçük bir mağara. Orada böyle çilehane. Oturabileceğin bir yer var. İnsanlar oraya kendilerini kapatıp aylarca, haftalarca böyle ibadet ederlermiş. Yani dünyevi şeyler beni rahatsız etmesin, Rabbime odaklanayım diye. İçeriye girdim şöyle. Ya Allah'ım nasıl bir nefis terbiyesi. Namaz kılabileceğim böyle bir yer, Allah razı olsun, yapmışlar yani. İleriye bir baktım. Yani normalde seviye şu ya. İleride çilehanenin içinde bir üst level var. O şöyle. Allah'ım dedim, bir insan burada nasıl kalabilir? İşte oraya girip nefislerine meşakkat çektirerek, acı çektirerek, zorlanarak namaz ...namazlarla, ibadetlerle nefislerini terbiye etmeye çalışıyorlar. Çünkü bütün kötülükler nereden çıkıyor? Şeytan ve nefis ikilisinin koordineli bir şekilde hareketinden çıkıyor. Eğer sen diyorlar nefsini terbiye edersen böyle şeylerle... ...çünkü sen şımartıyorsun nefsini... ...böyle şeylerle terbiye edersen, zorlarsan nefsini terbiye edersin... ...onu dünyadan soğutursun, Allah'a en güzel giden yol budur diyorlar. Fena değil. Yani böyle bir dedim, vay be helal olsun dedim ya. Ama ikinci görüş gelince diyeceksiniz ki, abi durum başka. Başkaymış. Üç gelince ooo, dört vay be dedirteceğimiz bir sahne geliyor. Kutuları açıyorum. Bunlar tabii hayat içtimaiyenin içinde değiller. Hani sosyal hayatın içinde değiller. Kendilerini kapatıyorlar. Uzlet haline giriyorlar. Nefse zulmetmek aslında hep yanlış anlaşılan bir şey. Ne biliyor musun? Sen mesela zina yapıyorsun, haramlara giriyorsun, kumar oynuyorsun. Bu nefse zulmetmek. Neden? Nefsini cehenneme atacaksın öldükten sonra. Şimdi insanların karakterleri farklı olduğu için seçimler de farklı olabilir. İkinci grup. Zühd ehli insanlar. Zühd ne demek? Şurada gördüğünüz kelime, dünyadan elini eteğini çekmek, dünyadan soğumak demek. Kalben dünyayı sevmemek demek. Dünyayı sevmemek derken neyi kastediyorum? Eğlenceleri, işte PlayStation oynamak, ne bileyim şu telefondan iPhone'a geçmek veya işte gezmek, güzel yemekler yemek, 6 çeşit yemek yemek, steakhouse'a gitmek. Bunlar nefsin sevdiği şeyler. Zühd ehli olan insanlar dünyadan soğumuşlar, kalplerini Allah'a yöneltmişler. Takva ile Allah'ı düşünerek, Allah'ı kalbinde hissederek yaşayan insanlar bunlar. Zühd ehli insanlar. Bu insanlar abiler dediğim gibi dünyadan elini eteğini çekiyorlar ve azla yetiniyorlar. Ne yedin abi akşam yemeğinde? Sen ne yedin abi? Mesela bu adam ne yiyor? İmkanı olsa da o tarz yemekler yemiyor. Az yemek, tek çeşit yemek, böyle nefsini böyle şımartmadan dünyadan elini eteğini çekmiş değil mi? Ben burada desem mesela döner, o bir tane tereyağı dayı var ya sakallı, her şeyi tereyağı döküyor. Düşün mesela adam burada getirmiş böyle kesiyor böyle, düşüyor böyle et parçaları büyük büyük ama. Herkesin böyle önüne tabaklarla geliyor. Birazdan Tuna kardeş içeriye giriyor. Tereyağını bırakmış böyle cıs diye bırakmış tereyağın üzerine. Ne güzel olur değil mi? Ama öyle bir şey yok. Ama bunu düşününce ne oldu? İnsanın böyle bir canı çekti değil mi? İşte bu adamlar, bu insanlar bu tarz şeylere meyletmiyorlar. Bunlar, devam edelim. Düşüncelerinde Allah var. Kalplerinde Allah var. Odaklanmışlar ve deruni murakebeler içindeler. Murakebe kelimesini öğrenelim. Bak burada yazıyor. Allah'ın sürekli seni gördüğünü, gözetlediğinin bilincinde yaşamak. yaşamak demek. Şu an Allah seni görüyor mu? Biliyor. Seni biliyor mu? Evet biliyor. Duyuyor mu? Duyuyor. İşte bunun bilincinde yaşadığı zaman insan daha böyle Allah'a karşı yakın hisler hissediyor. İşte bu insanlar bu derini mürakabeler içinde Allah'ın sevgisiyle kalpleri coşuyor. Aklında Allah, Esma-ül Hüsna'sını düşünüyor, Allah'ı tanıyor, ibadet ediyor. Ama bunların içinde gruplar var, gruplara bölünmüşler. Bir grup diyor ki, kardeş diyor, ben diyor zikrimi yaparken Allah'la olan o bağlantıyı yakaladığım zaman diyor, başka hiçbir ibadeti yapmam diyor. Neden? Ya diyor, ibadetten sizin amacınız Allah'la bir bağ kurmak değil mi? Evet, tamam ben şu an bağ kurdum, bağımı şu an koparamam. E abi farz, yok diyor, ben diyor zaten senin amacın Allah'a yönelmek diyor. Bunlar sıkıntılı. Yani bu din dışı bir görüş. Tabii çok coşkun bir duygu yani. Düşünsene bir kızı sevdiğinde bile insan, aşık olduğunda bile kalbinde nasıl coşkunluklar, değil mi? Böyle okyanusların böyle dalgaları gibi böyle duygular kalbinde hissederken o kız gibi bütün dünyadaki insanları ve bütün güzellikleri yaratan Allah'la insan o sevgi bağını kurduğu zaman kalbinde ne hissediyor? Hani şey düşünmüyor musun? Ya abi farz namazına gidemeyecek kadar bu adam ne yaşıyor ya? Coşkunluklar yaşıyor. İnanılmaz bir sevgi yaşıyor. Ama asıl bunların içinde zühd ehli insanların içinde doğru olan grup şu. Evet diyor ben Allah'la olan bu bağlantıyı kurdum. Bu sevgi, bu düşünce var. Ama ezan okunduğu zaman namazıma giderim, sünnetimi kılarım, farzımı kılarım. Allah ne dediyse o. Ama bu zühd modunda devam ediyorlar. Evet mağaraya girmeyenler, zühd grubuna girmek isteyenler var mı aramızda? Vardır mutlaka. Elini kaldı yok. Herkes rahat. Abi ben dönerimi yerim diyorsun tamam. Ama her zaman zor olan daha iyidir diye bir şey yok. Bazen kolaylıkla insan yolları açıyor. Mesela abi diyor ki kardeşim diyor ben diyor Beylikdüzü'ne gideceğim diyor. Nasıl gideceğim? Tabelalere bakacağım. Tamam abi çok zorlanıyorsun ama ben daha kolay yapıyorum ve daha kolay gidiyorum GPS'le oraya gibi. Üçüncü sınıf. Başkasına faydalı olan grup. Bunlar diyorlar ki insanın yapabileceği en faziletli, en üstün amel başkalarına da faydası dokunan bir ameldir. Sadece kendine dokunan amel değil başka İnsanlara da faydası dokunan ne gibi? İnsanlara İslamiyet'i tebliğ etmek, anlatmak gibi. Başka? Ya birisi var fakir, ona yardımcı olmak gibi. Veya işte yemek dağıtmak, birini tutup karşıdan karşıya geçirmek gibi. Başkalarına temas eden ibadetlerimiz Allah katında daha makbuldür diyor. Çünkü tek başına sana faydası yok, ona da faydası var diyor. Ve şöyle bir şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Es-sebebü kel-fail. Sebep olan yapmış gibidir. Mesela ben abimin namaza başlamasına vesile oldum. Onun kılmış olduğu sevapların sevabı bana da yazılıyor, ona da yazılıyor. Ha, bunlar diyorlar ki eğer böyle yaparsa bir insan çok daha üstün bir amel yapmış olur. Neden? Çünkü tek başına mağaraya kapansan veya ikinci grupta olsan ve insanların hayatı içtimaisine karışmasan, tek başına yaşasan ne kadar sevap kazanabilirsin? 80 yıllık bir ömürde 80 yıl kadar. Ama toplum hayatının içindesin, insanlara faydalı oluyorsun, işte ne bileyim yemek dağıtıyorsun, tebliğ yapıyorsun, insanın namazına, abdestine vesile oluyorsun. Şimdi ne oldu? Ben ömrüm boyunca 150 kişiye vesile oldum. 150 kişinin yapmış olduğu sevaplar da bana yazıldığı için bu amel grubu daha üstündür diyorlar. Deliller de var. Bir hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam bütün insanlar Allah'ın ailesidir. Allah'ın en çok sevdiği insanlar insanlara faydalı olanlardır. Ve bu grup bir de şöyle bir iddiada bulunuyor. Birinci ve ikinci gruba atıfta bulunarak diyorlar ki ya peygamberler geldiği zaman uzlete çekilmediler. Onlar insanların içine girip insanlara tebliğde bulundular. Dolayısıyla biz de peygamberleri takip edeceksek bu yol daha iyi diyorlar. Yani şey yok ama birinci yol yalnız öyle bir şey yok. Bütün yollar Allah'a gidiyor inşallah ehli sünnet çizgisindeyse. Ama diyorlar ki ya bu grup daha fazla sevap kazandırıyor. Bu daha mantıklı diyorlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakalım. Gerçekten öyle mi yaşamış? Başkalarına faydası dokunan ameller noktasında. Kuşu ölen bir tane çocuk var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kuşun evine taziyeye gidiyor. Onu teselli etmek istiyor. Görüyor musunuz inceliği abiler? Bak başkasına faydası dokunan amel. O çocuğun kalbinin o mahzunluğunu gidermek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri otururken birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü işte falan Yahudinin çocuğu hastaydı. Ölmek üzere. Şu anda ölüm döşeğinde deyince Efendimiz bir anda kalkıyor ayağa ve gidiyor çocuğun yanına. Diyor ki La ilahe illallah de diyor. Ve orada bir konuşma sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çocuğun Müslüman olmasını ve Müslüman olarak ölmesine vesile oluyor. Üçüncü grup. Yani başkasına faydası dokunan bir amel yapma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından birkaç tane örnek var burada. Onları ele alalım abiler. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Hurma getiriyor. Efendimiz diyor ki yani hurma çıktığı bu mevsimde benim diyor bulunmuş olduğum arazide diyor daha erken hurma oluyor diyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ya daha sezonun ilk hurması yenecek. Diyor ki götürün bu turfanda hurmaları şu oynayan çocuklar yesinler. Ben komşularımın yemediğini yemem. Ne zaman komşularımız da hurma yemeye başlarsa işte o zaman ben de gönül rahatlığıyla içinde hurma, gönül rahatlığı içinde hurmayı yiyebilirim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başkasının hayatına dokunan bir ameli. Yani ne kadar ince değil mi? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yoksullara bir takım şeyler dağıtırken dağıtıyor bitiyor. Sonra birisi geliyor. Hiçbir şey kalmamış. Çok üzülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üzülme diyor. Bir çare bulacağız diyor. Ve diyor ki buradan doğruca Medine çarşısına git. İhtiyaçlarını satan dükkanlara gir. Ne lazımsa al. Sonra da de ki mal benim, borç Resulullah'ındır. Yeter ki çocuklarını sevindir. Sen de üzülme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle değilmiş arkadaşlar. Namazımı kılıyorum. Kur'an'ımı okuyorum. İbadetimi yapıyorum. İnsanlarla işim değil. Hayat-ı içtimaide, toplum içinde gidiyor tebliğde bulunuyor. Kuşu ölmüş. Hadi ona taziyeye gidelim. Cenaze ver. Hadi taziyeye gidelim. Hasta kardeşimiz var. Hadi ziyaret edelim. Birisi gelmiş. İhtiyacı var. Onu çarşıya göndereyim. İşte hurma ile alakalı işte komşularım yesinler. Bakın görüyor musunuz? Yani şeyi kafasından çıkalım. Kardeş ne kadar Kur'an okudun, ne kadar namaz kıldın, o kadar Hayır. Bizim dinimiz öyle basit bir din değil. Onlar var. Hayat-ı içtimaide, toplumun içinde. Mesela geçen arabayla çıkıyorum garajdan. Baktım böyle bir taş var. Birinin arabasına çarpsa yamultur. İndim arabadan. Koydum onu kenara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu manada hayatında bir şeyler olduğunu duymuştum. Zaten insani bir şey yani. Kim olsa yapar değil mi? Sen ne oldu? Ben şey de diyebilirdim. Ya ne olacak ya? Ben namazımı kılıyorum. Kur'an'ımı okuyorum. Abiler sadece namazla değil cennete girmek. Namaz olmazsa olur mu? Olmaz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınız zaman böyle dağa çekilip Kur'an okuyup namaz kılıp başka hiçbir şey yapmayan bir adam değil. Toplum hayatının içinde devam ediyoruz. Başkasına faydalı olan ameller yapıyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesinin geçimini temin etmekle beraber hanımlarının da kazanç sağlamalarına engel olmuyordu. Nitekim Hazreti Zeynep deri işlemekte ve dikmekte mahir olup bu işi yapmakta gelirini de sadaka olarak dağıtmaktaydı. Yani kadınlar çalışabilir mi? Tabii ki belli meslek gruplarında çalışabilirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır otur evine çalışmayacaksın demiyor. Onun da gönlünü hoş ediyor. Çünkü sadaka vermek istiyor. Bir şeyler kazanmak istiyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok ilginç bir hatırası var. Bediüzzaman Hazretleri'nin köyünde bir deli varmış. Deli herkesten gidiyor sigara istiyor. Sigara ver. Bediüzzaman Hazretleri'nden de istiyor. Sigara ver bana diyor. Para versen almıyormuş öyle bir deli. Anladın mı? Parasını ver almıyor. Sigara ver bana diyormuş. Ya koca alim sigara istiyor. Bediüzzaman Hazretleri dağa çıkıyor. Dağdan ona sarıyormuş. Şimdi şaşırıyor. Abi ne diyorsun? Dur. Hemen suizan etme. Getiriyormuş. O deli sigara ver bana deyince onu veriyormuş. Sigara dediği şey kekiği sarıyormuş şeye, kağıda. Onu veriyormuş. Onun gönlünü mahzun etmemek adına akli dengesi olmayan ve cennete gidecek bir adam var karşısında. Değil mi yani? Mesul değil sonuçta. Ve daha sonra bir doktor arkadaşıma anlatmış. Kekik denilen bitki sigarayı bırakmasında yardımcı olan bir şeymiş. Çok ilginç değil mi? Ya bence incelik şu. Yani köyün bir delisi var ve herkesten sigara istiyor ve sen kestirip atmıyorsun. Ya yürü git ya demiyorsun. Sen toplumun içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ümmetisin. Bu incelikleri göstermek zorundasın abi. Arkadaşlar veda hutbesindeki sahabelerin sayısına bakıyorlar. Ve Efendimizin döneminde yaşayan sahabelerin sayısına bakıyorlar. Veda hutbesinde normalde olan sahabelerin çok büyük bir kısmı yok. Veda hutbesinde yoklar. Efendimizin son artık hutbesi. Niye biliyor musunuz? Onlar üçüncü gruptalar. Bütün dünyaya dağılmışlar. Çin'e gitmişler, İstanbul'a yola çıkmışlar. Anlatabildim mi? Yani şey değil, kendine Müslüman, kıl namazını, oku Kur'an'ı, cennetlisin kardeşim değil. Bakkal Ahmet amca işte milleti kazıp namaz kılıyor. O şöyle düşünüyor. Namazla cennete gireceğiz. Bunlar öyle şey ekstra yaparsan. Yani şey promosyon gibi düşünüyor herhalde. Hadis-i şerifte diyor ki kim hidayete çağırırsa hidayete uyanların ecri, sevabı, karşılığı kadar o da ecir kazanır. Hidayete uyanların ecirlerinden hiçbir şey eksilmez. Senin namaza başlamana vesile oldu. Sen ne kadar namaz kılıyorsan ona yazılıyor. Ona yazılırken senden bir şey eksilmiyor. Şimdi birinci grup, ikinci grubu düşünün. Üçüncü grup, abi inanılmaz bir kar var. Hele hele böyle bir alimsen. Düşünseniz abiler. Bediüzzaman Hazretleri şu anda ateizmin karşısında eserler telif etmiş. Müthiş bir iş çıkarmış. Doğru mu? Biz böyle bak sohbetlerini yapıyoruz. Acaba ona vesile olan annesi. Ona en çok annesinin vesile olduğunu biliyorum. Nasıl bir şey kazandı? Şimdi gidin sahabe efendilerimize biraz daha çıtayı yükseltelim. Sahabeler neye vesile oldu? Burada ne yapıyorsak onlara vesile oldu. Sebep olan yapmış gibidir sırrınca değil mi? Demek ki bu vesile olma cihetinde yani tebliğ yapmak, özellikle tebliğ yapmak, tabii ki fakirleri doyurmak bunlar da çok güzel ama fakirlerin ebedi bir açlığı olacak eğer bu dünyada karnı doyar ama Allah için bir şeyler yapmazsa, değil mi? Mesela insani yardım dernekleri var. Ben onlara genelde şunu söylüyorum. Karnını doyurun ama ebedi hayatta aç kalma riski var. Ebedi aç kalmasını ister misin? İstemezsin. O yüzden İslami bir şeyler de vermek lazım. Buraya kadar tamam mıyız abi? Şimdi acayip bir boyuta geçiyoruz. Üçüncü boyutun içinde. Öldükten sonra sevaplar gelsin ama günahlar gelmesin ister miyiz? Bunun da sırrını açıklıyoruz bugün. Bediüzzaman Hazretleri 21. Lema'da anlatıyor. Diyor ki, ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse, diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek, ölümü gülerek karşılar ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der. Arkadaşlar, bu dünyada 80 sene yaşadığımızda 80 senelik bir ibadet sevabı alabiliriz. Ama vesile olduğumuz insanlar biz öldükten sonra yaşamaya devam ederlerse, ki ediyorlar. En önemlisi evlattır mesela. Sen öldüğün halde arkandan sevaplar gelmeye devam ediyor. Belki cennetin birinci katına girmeyi hak etmiştin ama arkandan sürekli geliyor. Niye? Abi, yüzlerce insanın hayatının değişmesine vesile olmuş. Ne oluyor? Onlar sevaba girdikçe belki cennetin birinci tabakasından ikinci tabakaya, belki cehenneme doğru depar atacak bir hayatın var. Vefat ettin, sonradan biraz düzelttin kendini ama kurtarmamış sevap günah cihiyeti. Ne oldu? Öldükten sonra belki de maçı değiştirecek, seni cehennemden cennete alacak şey arkandan gelecek hayırlı bir evlat olabilir. Veya vesile olduğun hayırlı işler. Ne bileyim, bir köprü yaptırmak, bir çeşme yaptırmak gibi. Çok geniş düşürebilirsiniz abiler. O yüzden dinimizde ne var? Sadakayı can tarihe var. Çok karlı bir iş ya. Ölüyorsun abi, devam ediyor gelmeye. En kötüsü de şu yani. Ölmüşsün, hiçbir şey gelmiyor arkandan. Niye? Kendini düşünmüşsün. Sadece kendi ibadetlerini yapmış. Belki onları bile yapmamış. Arkandan Fatiha okuyacak bir nesil bırakmamış. Kabrine geliyorlar. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor evlatların, değil mi? Ne kadar böyle şey yani, kötü. O yüzden arkamızda bir şeyler bırakmamız lazım abi. Yani biz de mesela bazen diyorlar ya, YouTube'da ne işiniz var? Instagram'da ne işiniz var? Karı görmüyor musun ya? Biz manyak mıyız? 5 kuruş para almadan bütün gün mücadele veriyoruz. Kafamız çalışmıyor mu bizim? Arkamızdan bize bir şeyler gelmesi lazım. Sebep olmamız lazım. Eski hayatımızda yaramazlıklar var, sıkıntılar var. Silmemiz gereken şeyler var. Kendi ibadetimle belki silemeyebilirim. Ama ya burada sadece böyle sohbeti anlatan olarak düşünmeyin. Mesela çayı getiren adam aylık kaç para alıyor buradan biliyor musunuz? 20 bin lira maaşla çalıştığını biliyor musunuz çayı dağıtan arkadaşların? Bilmiyorsunuz çünkü öyle bir şey yok. Allah rızası için adam yapıyor ama ya 20 bin lirayı falan kabul etmiyorlar abi. Daha fazla istiyorlar. 30 bin, 40 bin, 50 bin ver kabul etmez. Niye? Çok daha fazlasını istiyor, anlatabildim mi ahirette? Çayı içen insanın kalbi ısınacak, daha sık gelecek. Burada ses sisteminden kamerana kadar burada 40 tane yaklaşık gönüllü kardeşimiz var. Kaç para alıyorsun? Bir şey almıyorum. Niye yapıyorsun? Üçüncü grup abi, asıl uyanıklar bunlar. Şimdi gelelim dördüncü grup abi. Üçüncü grup iyiydi değil mi? Kabul edelim şimdi. Üçüncü grup kraldı. Peki size desem ki dördüncü grup daha kral. Kralların kralı. Değişken fazilet. Haydi bakalım. Bu grup diyor ki Allah'ı en çok sevdiği, yapabileceğimiz en yüksek ibadet değişkendir. Yani bir ibadet var, onu ne kadar çok yaparsan değil. Belli bir zamanda şu ibadeti yaparsan, belli zamanda şu ibadeti yaparsan en faziletli diyorlar. Mesela oturuyoruz Kur'an-ı Kerim okuyoruz abi. Okuyorum. Yatsı ezanı okundu. Önümde iki seçenek var. Kur'an-ı Kerim okumak çok faziletli değil mi? Bir on sevap var. Ezan okundu. Vaktimde namazı kılıp kılmayacağım sorusu şu anda aklıma geldi. Şu anda Kur'an okumayıp namaza gidersem şu anda en faziletli iş bu. Anlatabildim mi? Yani bu grup şey demiyor, şunu yaparsan kralsın, en faziletli ibadet bu demiyor. Zamana göre, şarta göre değişir diyor. Mesela abi, isminiz neydi kahvaltı yapan abi? Yusuf abi. Diyelim ki valide çok hasta, bakıma muhtaç, kimse yok. Sen de sohbete gelmişsin Allah için. Ama annenin sana ihtiyacı var ve yanında kalmanı istiyor. Senin burada sohbete katılman değil sana asıl sevabı kazandıracak olan şey. Abi burada Kur'an-ı Kerim okuyorsun, işte burada Kabe imamlarına namaz kıldırıyorsun burada. Tamam mı? Arkada Sudeys, Şureym. Diyorlar ki Yusuf kıldır kardeşim, coştur bizi diyorsun. Arkada 100.000 kişi var. Abi şu anda senin için en faziletli iş ne? Annenin yanına gitmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktım, birçok insanı cihattan çeviriyor. Geliyorlar diyor ki anne babam böyle cihada gideyim mi? Düşün yani, İslam'a saldırıyorlar. Diyor ki hayır diyor, anne babanın yanına git diyor. Efendimiz birçok yerde uyarıyor, bir tane değil. Demek ki bu dördüncü grupta farklı bir algoritma var. Kadir gecesinde ne kadar sevap var? 1'e 30 bin. En faziletli işler Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe istiğfar etmek, salavat getirmek. Umre'ye gittin. Ha orada bak tavaf var. Tavaf yapmak. Anlatabildim mi? Değişken bir şey. Ezan okundu, vaktinde namaz kılmak çok iyi. Ramazan ayı geldi, itikafa kapanma ibadeti var. Şu anda en faziletli iş bu olabilir. Ama itikafa gireceksin, annen bakıma muhtaç, o zaman sen buraya geçeceksin. Anlatabildim mi? Değişken. İşte mesela ben çıkıyordum, işte bir yolda bir taş var, onu düzeltmem o anda yapabileceğim en faziletli iş. Ya bu çok yönlü Müslüman örneği, anlatabildim mi? Tek yönlü Müslüman değil ama beni üzen şey ne diyorsanız şu. Abiler, biz alışıla geldik şeyleri seviyoruz. Zübeyir Gündüzer diyor ya, herkese kendi adeti hoş gelir diyor ya. Biz kendi ibadet alışkanlığımız var. Ne yaparım? Sabah namazını kılarım. Yani kendim için demiyorum. Teheccüde kalkarım. Ya işte öğleni kılarım. Akşamları ya ibadetlerimi yaparım, sünnetlerimi kılarım, tesbihlerimi yaparım. Ben böyleyim abi. Onun dışında karşıdan karşıya geçmek için zorlanan bir teyze var. Ona yardım etmem. Sıla-i Rahim, akrabaları arayıp sorup bunu yapmam. Ya ne yapıyoruz biliyor musun? Kendi kafamızda bir konfor alanı oluşturuyoruz. Onları yapmaya devam ediyoruz. Alışıda geldik, ibadetler devam ediyor. Ama bu doğru değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı çok yönlü Müslüman. Bak ne diyorum ya, kuşu ölmüş ya çocuğun. Taziyeye gidiyor ya. Senin yakınların vefat ediyor taziyeye. Gitmiyorsun, umurunda değil, aramıyorsun. Hasta oluyorlar, yanlarına gitmiyorsun. Yani lütfen kafamızdan bu düz, sağa sola kaymayan, bildiğini yapan Müslüman modelinden çıkalım. Hayat içtimainin içinde, toplumun içinde bir Müslüman olalım. Öteki türlü ne oluyor biliyor musunuz? Böyle dindar bir hayat yaşamayan insanlar bakıp diyor ki, ya nasıl Müslüman ya bu diyor. Kimseye diyor yardımcı olmuyor diyor. Asansörde kaldım, benim asansörde kaldığımı da gördü. Bastı gitti beyefendi, camide namaz kılacakmış. Böyle Müslümanlık mı olur ya diyor. Yanlış bir temsilli oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle değilmiş arkadaşlar. Çok yönlü bir Müslümanmış. Tek yönlü bir Müslüman değilmiş. Şimdi örnekleri çoğaltacağız. Arkadaşının hastaneye kaldırmışlar. Şu anda hastane ziyareti yapman en faziletli amel. Doğru mu? Misafir geldi eve, sen de virtlerini okuyorsun. Misafir girmiş içeri, sen okuyorsun virtlerini. Virdini bırak ve misafirle ilgilen. Şu anda en faziletli amel bu. Değişken bak, sürekli değişiyor. Başka bir örnek. Bunu nereden çıkarttık biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu soru çok sorulmuş. Ey Allah'ın Resulü, insanların en hayırlısı kimdir? Efendimiz farklı cevaplar vermiş. Birine demiş ki, bak aynı soruyla geliyor. İnsanların en hayırlısı kimdir? Efendimiz diyor ki, ömrü uzun olup ameli güzel olan kimsedir diyor. Birisi geliyor, aynı soruyu soruyor. İnsanların en hayırlısı kimdir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, insanlara faydalı olandır. Birisi geliyor, aynı soruyu soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Şimdi, soru aynı, insanların en hayırlısı değişti. Niye olduğunu söylemek ister misiniz kardeşler? Efendim, değişken kişiye göre. Senin anne baba hakkıyla ilgili sıkıntın var. Efendimiz seni ona yönlendiriyor. En hayırlı senin için budur diye. Senin insanlara faydalı olmayan, kendine Müslüman bir adamsın. Diyor ki en faydalı olan insanlara faydalı olandır diyor. Başka abi, çok yönlü Müslüman olmak lazım. Tek düze değil. Bakın lütfen nefsimize bir öz eleştiri yapalım. Ben kendimi itiraf ediyorum size. Bakın söylüyorum. Ben çok yönlü Müslüman olma olayını uzun bir müddet çözemedim. Alıştığım şeyler vardı. Ben onlarla ibadet etmeye, farzlarımı yapmaya devam ettim. Ama toplumun içinde bir Müslüman olmak bu hiç umurumda değildi. Özellikle ilk böyle bu hakikatleri tanıdığım zaman giyimim, kuşamım öyle bir dünyayı, o zühd ehli var ya öyleydim. Dünyayı terk ettik ya, ahiretliyiz ya. Kanunu salmıştım ama hayır. Sen bir temsil rolün var. İnsanlar seni görüyorlar, konuşuyorlar. Gittin umreye. Ne yapacaksın? Tavaf yapabilirsin. Al zemzem dağıt ya. Lütfen alışkanlığının dışına çık ya. Başka bir şey dene. Tut orada, bizim Serkan arkadaşlar yapıyordu. Aldılar bunlar böyle şişelerle böyle hop dolduruyor, dağıtıyorlar. Biraz farklılık olsun hayatımızda. Çünkü insan hep aynı şeyi yapınca biraz da böyle işte kendini tekrar etmek istemiyor değil mi kardeşim? Başka ne yapabiliriz? Mesela geçenlerde bir trafik problemi çıkmıştı İstanbul'da. Tıkandı trafik saatlerce. Bizim Aytekin abi var, Muaz'ın babası. Gidiyor pideciye, bak çok yönlü Müslüman. Gidiyor pideciye, yaptırıyor pideleri. Bir giriyor trafiğe yaya olarak tak tak, millet 3-4 saattir belki trafikte tak tak tak pide dağıtıyor. Ama şöyle de düşünebilirsin. Ya ne pide dağıtacaksın ya? Namazımı kılayım ben mis gibi. Şöyle nafile ibadet, bir de Kur'an'ımı okuyayım. Ya, o iş benlik bir iş değil. Yapma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle değil. Neden onun sünneti seniyesine uymak istemiyorsun? Etrafınızda küs insanlar var mı? Barıştırmaya ne dersin? Günah mı dinimizde? Kaza yapmış birisi trafik. Çek arabayı sağa. Yardımcı ol. Ya ben gideyim bir ibadet yapayım. Namaz vaktine yetişeyim. Ezan okunmak üzere. Hayır. Şu anda faziletli amel bu, o değil. Başka? Mesela bizim şöyle bir şey olmuştu. İlk yeni evlendiğimde Köfteci Yusuf'a gittik eşimle. Yedik böyle yemeği. Sonra tam hesabı ödeyecek. Hesabınız ödendi. Yo, ödenmedi. Dedi birisi dedi sizin hesabınızı ödedi dedi. Aa dedim ya. Demek bizi tanıdı falan böyle. Bekarken de hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Lan dedim evlenince böyle mi oluyor? Ne güzelmiş ya dedim. Bir daha olmadı zaten. Bir kere daha oldu galiba. Yani normalde böyle bir şeyi kabul etmem. Adam yok piyasada. Kaybolmuş gitmiş. Bak ne kadar ince Müslüman. Görüyor musun bak? Arkadaşlar bakın dışarıdan bakar insanlar bu inceliği görmek istiyor. Bu inceliği göremeyince bu mu ya İslamiyet diyor. Siz kendinize Müslümansınız diyor. Efendimiz kendine Müslüman olsaydı şu anda sen bu davayı duymamıştın. Sahabeler kendine Müslüman olsaydı ve Çin'e gitmeseydi sen kendine Müslümandın. Şu sağdaki amcayı görüyor musunuz? Ne yapmış? Tartıya kağıt koymuş. Yani adaletsizlik yapmamak için eşitlik olsun diye kağıdın da gramajı işte atıyorum erik gibi sayılmasın diye işte bu bak. Bunu gören ne diyor biliyor musun? İşte Müslümanlık diyor kalbi İslam'a ısınıyor. Bunun tam tersi var. Kazıklayan var. Bunlar da işte Müslümanlıktan soğutuyor. Tesettürün var diyor yaptığın şeye bak. Ah diyor sakalına bak. Daha namaz kılıyordu az önce değil mi diyor. Bir anda İslamiyet'in hakikatsiz olduğunu sonucunu çıkartıyor. Zaten nefsi bir fetva arıyor. Nasıl namaz kılmam? Kendimi ondan daha üstün nasıl gösterebilirim? Gösteremiyor kendini üstün. Onu alçaltıyor. Bak diyor bu böyle yapıyor diyor. Sanki yani şey İslam'ın temsilcisiymiş gibi davranıyor ona. Devam edelim abi. Birisinin hesabını öde abi. Şaşırt onları. Başka cenaze var. Cenazeye katıl kardeş. Başka saati icabeyi dua. Mesela o saatte cuma günü yapılması gereken en faziletli amel nedir? Dua etmektir. Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim okumak. Vurayım mı golü? Biraz nefsimize neşter vuralım mı? Abiler, sıla-i rahim diye bir şey var. Biliyor musunuz? Akrabayı arayıp sormak değil mi? Telefonla da olsa bir halini hatırını sormak demektir. Biz ne yapıyoruz? Kardeş namaz kılıyor yanlış anlama. Kur'an da okuyor. Ama amca, teyze, hala, dayı bunlar anne baba hükmündedir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Onları arayıp sormakmış. Yılda belki bir kere. Ama namaz kılıyor ha. İbadet ediyor. Ara teyze. Ya ben aramayayım ya. Bir dakika. Senin zevk almana göre mi ibadetler yapılıyor bu dinde? Ben biz ibadetten zevk alıyorsam yaparım. İçimden gelmiyorsa, zevk almıyorsam onu yapmam mı? Bakın arkadaşlar tek düze Müslüman olmaktan çıkalım. Bunun sebebini söylüyorum. Bir alışkanlıklar böyle alışmışsın. Diğer sebepleri de işte bu nefsimizin ondan hoşlanıp hoşlanmadığına bakıyoruz. Ara, teyzeciğim nasılsın de, iyi misin de, dua ediyorum sana de, sen de bana dua et de, seni sevdiğimi unutma de, ara anneni seni seviyorum anneciğim, dünyada en çok sevdiğim insansın de, ara babanı, baba kral adamsın ya, vallahi utanıyorum seni seviyorum demeye ama harbiden seviyorum seni, delikanlı adamsın de. Veya hani bu sözler ona yakışmıyorsa en azından ara, hani namaz kılmak gibi düşün bunu. Ben neyi anladım biliyor musun? Benim akrabalarım var, çok yaşlı olanlar da var. Ya bir ziyaret ediyorsun, yani sanki böyle çekilişten BMW kazanmış gibi seviniyorlar. O kadar mutlu oluyorlar ki benim hayatımdan 2 dakika gitti ama ona 3 hafta anlatacak malzeme çıktı. Ya ondaki etkisinin çok olduğunu gördüm ben. Şimdi bak dinimizde sıla-i rahimi kesmenin hükmü nedir abiler? Haramdır. Büyük günahlar kebairlerdendir. Şimdi düşünün. Acaba sen de mi tek yönlü Müslümansın? Düşün çok yönlü olacaksın ya. Hayat içtimainin içinde. Bak hadis var diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlınız odur ki görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatsın. İşte bu tarz şeyler Allah'ı hatırlatıyor ya. Hadi bir senaryo yapalım mı? Asansörde kalmış kadın. Gittin yardımcı oldun. Çıktı dışarıya. İşte çok teşekkür ederim dedi. İsminiz diye elini uzat. Hayda. El tokalaşmak caiz mi? Şurada bir fetva veren bir çocuk vardı. Nerede o? Hocam tokalaşıyoruz. Caiz mi? Niyetimiz kötü değil. Verdi fetvayı. Hadi bakalım. Değil mi? Caiz değil. E ne yapacağız şimdi? Covid'i bahane eder gibi davranacaksın ama yine yalan söylemesin. Şöyle yapacaksın. Ya diyeceksin. Ya ben İslami hassasiyetim olduğu için kadınlarla tokalaşmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Sizinle alakalı bir mesele değil. Deyip tatlı bir şekilde ayrılacaksın. Anlatabildim mi? Yine İslam'ı yaşamayı da bırakmayacaksın. Hani dininden ödün vermeyeceksin. Mesela şey var. Asansör krizi var. Asansöre biniyorsun. 10. kata çıkacaksın. 5. kata geldiğin zaman asansör durdu, bir kadın bindi. Dinen bir kadınla bir erkeğin kapalı bir ortamda olmaması gerekiyor. Bak kardeş, sen iyi değilsin ama o çok iyi bak. Ne yapacaksın? Çık dışarı mı diyeceksin? Sen çıkacaksın. Ben öyle yapıyorum. Bazen ona dikkat etmeyen arkadaşlar oluyor. Yani durum böyle. Devam edelim. Peki, çok yönlü Müslüman olmak dedik. Mesela cuma namazını dışarıda kıldığınızda hasırlar oluyor ya, hasırların üzerine kılıyoruz ya. O hasırları da biri topluyor ya. O hasırları toplamanın da sevap olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ama nefsin ne diyor? Başkası toplar. Bak kardeş, o bir ganimet. Anladın mı? Altın bulunca şey diyor musun yerde? Kardeşler alsın, çeyrek altın, mutlu olurlar. Demiyorsun değil mi? Atlıyorsun. O da bir ganimet. Yani niye hasır toplamak sevap değilmiş gibi davranıyorsun ya? Ganimet var, hazine var. Bırakma hasırları. Abi ben toplayayım ya de. Tutayım, al onu götür. Sanki sevap yazılmıyormuş gibi ya. Başka? Karşıdan karşıya birisi geçecek, tut yardımcı ol amcamıza, dedemize, çöp atma yere, kalp kırma, Tartıda hile yapma. Bunun gibi böyle çoğaltılabilir arkadaşlar. Değişken fazilet. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yine ilginç bir örnek. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kucağına babasını alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getiriyor. Saçı sakalı beyazlamış, yaşlı bir adam. Efendimiz diyor ki, ya Ebu Bekir, ihtiyara zahmet vermeseydin biz onun ayağına giderdik diyor. Abi peygamber diyor ki, ayağına gitmek istiyorum diyor. Allahu Ekber ya. Babası da Müslüman olmamış o arada. Anlatabildim mi? Yani Ebu Bekir Sıddık kucağında getiriyor. Müslüman da değil. Efendimiz diyor ki ayağına giderdik onun diyor. İnce Müslüman. Anlatabildim mi? Başka bir örnek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine sunulan yiyecek ve içeceklerinden huzurunda bulunanlara ikram ederdi. Sağdan başlarmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bir bakmış sağında genç bir çocuk var. Solunda da ihtiyar birisi var. Ne yaparsın? Soldan verirsin. Kimse sana karışamaz normalde. Peygambersin. Kimse itiraz edebilir mi? Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gencin yanına dönüyor. Bakın şu inceliğe bakın abi. Diyor ki senden önce bu yaşlı amcalara ikram etmeme müsaade eder misin diyor. Görüyor musunuz inceliği? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaba bir insan değilmiş. Efendimiz şöyle yapmamış. Namazımı kılacağım, Kur'an'ımı okuyacağım. Bana ne ya? Haşa böyle dememiş. Daha bunun gibi çok örnekler var kardeşler. Bizim de şu inceliği yakalamamız lazım. Peki abi bu dörtlü kombini aldım. Ek takviyeler var mı? Arkadaşlar hayatınızda sünnet-i seniyye müruat ederseniz bu en faziletli ameldir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapıyormuş. Sağına doğru yatıyormuş. Ben de yatacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara karşı yumuşak huyluymuş. Ben de öyle yapacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yürürmüş, böyle konuşurmuş. Bunları yapınca Cenab-ı Hak çok daha fazla sevap veriyor. Başka? Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Yani bir insan Allah'ı, kainatı, Allah'ın nasıl yarattığını düşünürken bir saatlik bir tefekkür yakaladığında başka bir insan da bir sene nafile ibadet yapsa ondan daha fazla sevap kazanabiliyor. Demek ki dinimiz dini düşüncelere dalmayı çok faziletli gören bir din. İşte okuduğumuz tefsirler, özellikle Risale-i Nur Külliyatı bize bu tefekkürü veriyor. Başka iki insan düşün. Biri alim, birisi alim değil, bilgisiz. İkisinin kıl namazı bittiğinde alim olan çok daha fazla sevap kazanıyor. Neden? Çünkü bütün o ilimler aklında, fikrinde, kalbinde olduğu için daha şuurlu bir ibadet ediyor. Hani bir hadis okumuştuk ya, onu tekrar okuyalım. Resulullah bir gün hücrelerinden çıkıp mescide girmişti. Mescitte iki halka vardı. Birinde Kur'an okuyor, Allah'a dua ediliyordu. Diğerinde ilim öğrenip öğretmekle meşguldü. Efendimiz ne diyor? İkisinde de hayır vardır. Ben diyor muallim olarak, öğretmen olarak gönderildim diyor ve kimin yanına oturuyor? İlim halkasının yanına oturuyor. Demek ki biz ilim ehli olursak, hani bu sohbetlerin amacı da bu. YouTube'da Sözler Köşkü'nde yayınladığımız videoları öğrenince ne oluyor? İlmimiz artıyor. Genel itibariyle bunlar arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca bir bakacak olursak. Birinci grup meşakkatle ben daha faziletli amel olacağına inanıyorum diyor. İkinci grup züht diyor. Dünyadan elimizi eteğimizi çekelim diyor. Kalbimizi Allah'a yönelelim. Ruhumuzla Allah'a yaklaşalım. Bunu söylüyordu. Üçüncü grup diyor ki, kardeş sen bir kişilik sevap kazanabilirsin. En faziletli amel başkalarına da dokunan ameldir diyor. Bununla ilgili çok örnekler var. Dördüncü grupta diyor ki, zamana göre, şarta göre değişir. O zaman ne gerekiyor? İşte şu an dua namazı kılınıyor. Tamam dua namazı kılayım. Şu an teheccüd vakti. Tamam teheccüd kılayım. Şu anda güneş tutulması oldu. Ne yapmam lazım? Şu an güneş ve ay tutulmasında kıldığımız küsuf ve hüsuf namazları var. O namazları kılmalıyım gibi. Ya dinimiz ne kadar güzel, ne kadar tatlı değil mi? Hani şey değil. İşte İncil oku, kiliseye git. Böyle 5-6 tane şey var. Onları yap değil. Çok yönlü yani. Güneş tutuluyor, yapılacak ibadet var abi. Ay tutuluyor, yapılacak ibadet var. İşte cuma saat-i icabe var. Kadir gecesi oluyor, bambaşka ibadetler başlıyor. Ramazan geldi, itikafa kapanalım mı kardeşim diyorsun gibi. Yani sosyal hayatın içinde zaten birçok şey var. Böyle hani sıkıcı, monoton, kendi halinde, hep insanların namaz kılıp başka hiçbir şey yapmadığı bir din değil. Çok yönlü, hayatın içinde bir din. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bize bu dini nasip etmiş arkadaşlar. 7.7 milyar insanın içinde bu dini nasip etmiş. Biz de bu dini yaşamazsak ya çok ayıp olur ya, değil mi? Çünkü Ferrari koyulmuş önüne tabiri caizse. Ama ona böyle elini çevirmek, ona sırtını dönmek yakışmaz. Cenab-ı Hak inşallah şu görmüş olduğumuz en faziletli amelleri hayatımıza bugünden itibaren geçirmeyi nasip etsin. Bunun kararını alalım. Bundan sonra ne yapacaksın abi? Hayat-ı içtimaide varsın. İnsanlara faydalı olan işler yapıyorsun. Bir şey gördüğün zaman yardım ediyorsun. Birini gördüğün ağlıyor, gidiyorsun. Kardeş bir derdin mi var ya diyorsun. Hayatın içinde Müslümanlarız artık. Allah rızası için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için. El-Fatiha.